Podcast dinle.
Herkese merhabalar arkadaşlar. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Bugün herkes için hukuk serimizin 9. bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlere mülteci hukukunu anlatacağız. Mülteci hukukunu, mülteci haklarını ve mültecilerle alakalı iç düzenlemelerimizi konuşmak için konuğumuz bugün avukat Dilruba Begüm Karatepe, Kartepe. Hoş geldiniz Begüm Hanım.
Hoş buldum. Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyiz, siz gördük, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız?
Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz.
Ben kısaca sizden bahsedeyim. Begüm Hanım, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yüksek lisans yapıyormuş şu anda 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, kamu hukuk alanında. Ve aynı zamanda Ankara'da serbest avukatlık yapmakta. Tabii bu konuda mülteci hakları, mülteci hukuk alanında da çalışmaları var. Kendinizden kısaca bir bahsetmek ister misiniz?
Takdiminiz için teşekkür ederim öncelikle. Bahsettiğiniz gibi kendi bürom var ve serbest olarak çalışıyorum ama bu çalışmanın yanında STK'larla birlikte gönüllü olarak da mülteci hukuku alanında bir takım çalışmalar sağlıyoruz. İlk defa hukuki bir eğitim vermeyeceğim, öyle söyleyeyim. Yani işte idari gözetim nedir, işte iptal davaları vesaire, bunlar olmayacak konu. Daha herkes için hukuk programı olduğu için bu doğrultuda doğru bilinen yanlışlar ve genel bağlamda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Umarım keyifli geçer.
Bakalım, güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel, güler yüzlü birisiniz. Şimdi başlayalım yavaştan. Hatta başlamadan önce bunun bir hukuki danışmanlık hizmeti olmadığını, özel durumları için kişilerin avukata danışması gerektiğini, şimdi sadece herkese bu konuda genel bilgi verecek bilgiler paylaşacağımızı da belirtelim. O zaman açılışı nasıl yapalım? Uluslararası koruma nedir? Başlığıyla başlayabiliriz. Evet, uluslararası koruma nedir?
Yani uluslararası koruma, kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle fiziksel güvenliklerinin korunması, güvence altına alınması, esas olarak her ne kadar vatandaşları oldukları devletin sorumluluğunda olsa da devletler tarih boyunca bu temel hak ve özgürlükleri ya koruyamıyorlar ya korumak istemiyorlar ve bu sebeple devletlerin kendi vatandaşlarının korumadıkları ya da koruyamadıkları durumda üçüncü devletler ile uluslararası örgütlerin sorumluluğu gündeme geliyor ve buna genel kapsamıyla uluslararası koruma diyoruz.
Bunları kusura bakmayın.
Yok, estağfurullah. Uluslararası korumanın da çeşitleri var. Bunlardan
Devam edelim. Peki. Mesela bunların içerisinde anladığım kadarıyla uluslararası koruma, bir kişinin hedef ülkeye gidene kadar üzerinde bulunduğu transit ülkelerdeki bir şeyleriydi. Neydi bu hedef ülke, transit ülke? Bunlar kanundaki tanımlar mıydı?
Doğrudan kanundaki tanımlar diyemeyiz ama jargonda kullanılıyor diyebiliriz sanırım. Hedef ülke, uluslararası koruma kapsamında bundan faydalanmak isteyen kişinin varmak istediği ülke adı üstünde. Kaynak ülke, bir işte krizin çıktığı veya uluslararası korumaya sebebiyet veren olayın gerçekleştiği ülke. Ve transit ülke dediğimiz ülke de var. Bu da nedir? Mesela Türkiye jeopolitik konumuyla transit ülkedir. Yani geçiş ülkesidir. Üçüncü bir devlete yerleştirilene kadar. Bu bağlamda işte hedef transit ve kaynak ülke diye bu alanda evet ülkelerimiz var. Mesela kaynak ülkeye örnek verecek olursak Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Bangladeş, Türkiye'de çok fazla bulunan menşei ülkeler bunlar diyebiliriz sanırım, evet.
Anladım. Peki o halde uluslararası koruma kaynak ülkelerden çıkan kişilerin transit ülkelerden geçerek hedef ülkeye geçtikleri durumlarda meydana gelen, bu esnada meydana gelen ve işte kişilerin maruz kaldığı yasal çeşitli şeyler diyoruz. O halde şimdi bu yasal şeylere bir giriş yapalım. Mülteci hukukuna bir giriş yapalım sizlerle.
Şimdi iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Uluslararası hukuk ve iç hukuk şeklinde. Uluslararası hukukta bizim ana metnimiz 1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi ve buna ek 1967'de gerçekleşen protokol. Bunun haricinde iç hukukumuzda başta 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuz var. Buna ilişkin yönetmelikler var, farklı kanunlarda yabancılara ilişkin düzenlemeler var yine ama ana metinler bunlar diyebiliriz. 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 1951 Sözleşmesi diye bahsedeceğim bundan sonra. İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerinden dolayı ortaya çıkıyor ve deniyor ki 1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucu ırk, din, tabiat, belli bir gruba mensubiyet veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için veya haklı sebeplerin mevcudiyeti durumunda bulunduğu ülkenin korumasından faydalanamayan veya faydalanmak istemeyen kişi olarak tanımlanıyor mülteci. Ve tabiyeti yoksa yani vatandaşlık bağı olmaya da biliyor bazı insanların. Bu farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı devletlerin sınırların değişmesi vesaireyle veya vatandaşlık esasının soy bağına veya toprak esasına göre geçtiği durumlarda farklı farklı sebeplerle ortaya çıkabiliyor. Bu konulara çok fazla kafa karıştırmak istemiyorum. Tabiyeti yoksa da önceden yaşadığı ülkeye dönemeyen kişi olarak tanımlanıyor. Ve
şimdi sizi yani özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Şimdi bizim ülkemizdekileri anlatmaya başlayacağız mı? Mesela bir yoksa genel şu çerçeveyi çiziyorsunuz değil mi?
Genel çerçeveyi çiziyorum şu anda. Yani 1951 Sözleşmesi'nin amacı bağlamında. Türkiye 1951 Sözleşmesi'ni kabul ediyor ama coğrafi sınır ile kabul ediyor. Diyor ki Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelenler ve 1 Ocak 1951'den önce Avrupa Konseyi ülkesinden gelenler. Bunlar işte bahsettiğimiz 47 ülke şu anda. 1967 protokolüyle diyorlar ki bunun sakıncalarına istinaden yani bu 1 Ocak 1951'den önce veya yani denmesiyle birlikte bu tarihi sınırın sakınca doğurabileceğini çünkü uluslararası korumanın güncel durumda bir ihtiyaç olduğunu ve sadece 1951 öncesini koruma altına almanın sakıncalarının farkında olarak 67 protokolü ortaya çıkıyor ve bu tarih kaldırılıyor, tarih sınırlaması. Ama Türkiye 1967 protokolünü yine coğrafi sınırlamayla birlikte kabul ediyor ve mülteci tanımını bu bağlamda yapıyor.
Yani ülkemizdeki yabancıların hepsi mülteci mi? Bunlar nasıl oluyor? Çünkü Türkiye o halde bu konuda bir sınırlama getirmiş. Demiş ki demek ki ben sadece şuradan gelenleri değil buradan gelenleri mülteci sayarım. Nereden gelenleri mülteci sayıyor?
Nereden gelenleri mülteci sayıyor? Demin söylediğimiz gibi Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle diye başlıyor zaten 6458 sayılı kanunda. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri haricindeki uluslararası koruma başvuru sahipleri mülteci olarak nitelendirilmiyor. Bu bağlamda kanunumuzda 4 farklı tanım var. Mülteci, şartlı mülteci, ikinci koruma ve geçici koruma diye bunlardan
bahsedeceğim. Ben de bunları soracaktım. Evet. Peki mülteci ne o zaman? Biz sadece Avrupa'dan gelen kişileri, Avrupa'daki sıkıntılardan kaçıp da ülkemize gelmek isteyen kişilere bu sınıflandırmayı veririz diye kanuna yazmışız. Peki bu mülteci nedir? Ne ola ki bu mülteci? Hakları neler?
Tamamen... 51 sözleşmesiyle paralel bir şekilde düzenlenmiş aslında kanun lafzı. Deniyor ki Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle ırkı, dini, tabiatı, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir deniyor. Yani burada Cenevre Sözleşmesi, yani 1951 Sözleşmesi'nden tek fark doğrudan Avrupa ülkeleri demiş olması ve görüldüğü üzere, yani veya duyulduğu üzere herhangi bir tarihi sınır da belirtilmemiş durumda. Yani uluslararası düzenlemelere paralel.
Burada anladığım kadarıyla esas unsurlar bir korku unsuru. Ne dedik? Dil, din, ırk, tabiyet. Sebebiyle bir çeşit baskıya ve sıkıntıya maruz kalan insan grupları mı yoksa tekil mi? Nasıl?
Tekil. Evet, çok güzel yakaladınız. Mülteci başvurusu bir uluslararası kuruma şeyi kapsamında bireysel bir statüdür. Yani topluca tanımlanabilen bir şey değildir. Uluslararası koruma valilikleri yapılır ve bu doğrultuda kişi bazında değerlendirme yapılır.
Yani bireysel olarak gelmeleri gerekiyor.
Bireysel olarak değerlendirilir.
Bu kişiler mülteci olarak değerlendirilme statüsüne maruz kalabilmek için, yani mülteci olarak değerlendirilebilmeleri için bir de Avrupa'dan gelmiş olmaları şartımız var bizim.
Evet, burada kişiye özgü olması gerekiyor, Avrupa'dan gelmiş olması gerekiyor. Şartlı mülteci dediğimiz olay da şu.
Evet, Avrupa'da böyle bir kavram var.
Dışında meydana gelen, yani yine 61. maddenin neredeyse aynısı, sadece şu şekilde başlıyor: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen diye devam ediyor. Birebir aynı kanun lafsız. Tek şartımız Avrupa dışındaki ülkeler denmesi.
Peki bunların şartı nedir o zaman? Yani hani şartlı mültecilere uygulanan uygulama farklı mı?
Hayır, sadece kanun sonunda, yani kanunun son cümlesinde üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar şartlı mültecinin Türkiye'de kalmasına izin verilir denmekte. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar dediğimiz için burada Türkiye birazcık daha transit ülke, geçiş ülkesi gibi algılanabilir. Yani bu şekilde yorumlamakta bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bir hedef ülkeye yerleştirilene kadar şeklinde ufak bir farklılık.
Anladım. O halde mültecilere bir yerleştirme şeyi olmuyor. Başka ülkelerde de aynı şekilde mültecilik başvurusu yaptığımızda. Ama şartlı mültecileri ülkemize kabul ederken üçüncü bir ülkeye gönderileceklerini kabul ettirerek belki de işte şartlı bir şekilde onlara bu statüyü veriyoruz. Ve ismi şartlı mülteci oluyor ve üçüncü bir güvenli ülkeye gitme durumları olabiliyor. Peki kanundaki diğer kavramlardan ikincil korumaya geldik.
İkincil korumaya gelelim. İkinci korumayı da hemen söylüyorum. Çok özür dilerim. Azıcık bekleteceğim.
Tabii, kanunda zaten vardı.
Evet. İkinci korumada farkımız şu, tekrardan bir kontrol etmek istedim. Sadece mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilmeyen ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde ölüm cezası ile karşı karşıya kalacaksa, işkence, insanlık dışı, onur kırıcı muameleye maruz kalacaksa veya uluslararası ya da bulunduğu ülke genelinde silahlı çatışma durumları söz konusuysa, yani ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri varsa ve şahsına yönelik ciddi tehlikeyle karşılaşması söz konusuysa, bu bağlamda kişi uluslararası korumaya başvurabilir. Bu koruma türünün adı da ikincil koruma diyoruz.
Peki sığınmacı diye bir kavram da var. Bu kanunda geçiyor mu? Yoksa farklı bir kavram mı? Nasıl bir kavram?
Sığınmacı bildiğim kadarıyla kanunda geçmiyor. Ama şu şekilde kullanılıyor jargonda. Sığınmacı mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu bulunan fakat bu başvurusu henüz karara bağlanmamış kişiler için kullanılan bir terim. Yani mülteci diyoruz burada ama mülteci genel olarak ağzımıza yerleşmiş bir kavram. Uluslararası koruma statüsü almaya yönelik başvuru desek daha doğru olacaktır. Geri göndermeme ilkesi dediğimiz bir ilke var birazdan bahsedeceğimiz. Sığınmacılar da yani henüz statüleri tanımlanmamış ama geri göndermeme ilkesi gibi böyle asgari standartların, temel hak ve hürriyetlerin sağlanması gereken arada durum olarak nitelendirilebilir sanırım. Böyle söylenmiş olmayacak. Peki. Ama net bir tanımı yok. O yüzden sanırım.
O zaman bu tanımlanan tanımlar içerisinde değil ama hayatta duyuyoruz. Demek ki henüz bir bu klasmanlardan herhangi birine dahil edilmemiş olan kişilere veriliyor diyorsunuz. O yüzden de bir kanuni bir şey olmadığı ama çok kullanıldığı için de tanımlamak gerekti. Peki geçici koruma nedir? Onu da sormadık şimdi. Geçici koruma statüsü var.
Geçici koruma dediğimiz şey kitlesel bir statü. Kitlesel statü dediğimiz şey de deminden beri bahsettiğimiz bu işte mülteci, şartlı mülteci, ikinci koruma bunların hepsi bireysel bazda değerlendirilirken geçici koruma ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanan bir koruma türüdür. Kanunda doğrudan zaten kitlesel olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda bu kişiler hakkında düzenlemeler ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği çerçevesinde kanun lafzıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle gerçekleştiriliyor. Ama artık Bakanlar Kurulumuz yok biliyorsunuz. Dolayısıyla artık herhalde Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan alınacak kararlarla tesis edilecek. Geçici koruma talep aranmaksızın ülkeye kitlesel sığınma halinde devlet tarafından sağlanabilmektedir. Burada makul sürede bildirim şartı söz konusu oluyor. Yani başvuru şartı aranıyor, bu bildirim aranıyor. Aksi takdirde bir idari para cezası var. Ama doğrudan bizim anladığımız bağlamda yani mültecilerde veya işte ikinci korumada olduğu gibi prosedür birebir aynı değil başvuru ve talep konusunda.
Bu geçici koruma dediğimiz o halde şu anda çok fazla gördüğümüz kitlesel bir grup halinde gelip sınırın kapısında bekleyen insan gruplarına verilen hatta belki onlar için açılan o sınır kenarlarındaki şeylerle yapılan çeşitli koruma uygulamaya çalıştığımız şeyler oluyor o halde. Onlar peki topluca mı başvuruyorlar tek tek mi acaba nasıl oluyor ben bilmiyorum. Ne oluyor mesela?
Bunu demin söylediğim gibi vaktil yani 2014'te hala daha Bakanlar Kurulumuz varken 22 Ekim 2014 tarihli olması lazım yönetmelik tarihini yanlış hatırlamıyorsam. Bu yönetmelikle 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşları ve Suriye'den gelen vatansız kişiler hakkında geçici koruma kararı tesis edilecek deniyor ve bu doğrultuda Suriye'den geldiği tespit edilen kişilere geçici koruma statüsü kitlesel bağlamda veriliyor. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe bazında bireysel bir değerlendirme yapılmadan Suriye'den geldikleri tespit edildiği takdirde bu kişilere geçici koruma statüsü veriliyor.
Bu arada anladığım bir şey oldu. O halde bundan önceki statülerin hepsi kişiler ülkeye bir şekilde giriş yaptıktan sonra bireysel başvurularıyla yani tek başlarına gidip valiliğe başvurarak ya da il yetkili makamlara başvurarak yaptıkları girmek istedikleri şeyler. Ama geçici koruma statüsünde ülkeye bir giriş olduğunu fark eden yetkili makamlar burada kitlesel bir giriş var ve bu kitleye biz geçici koruma vereceğiz şeklinde karar veriyor. Anladım. Bu arada aklıma örnek bir mahkeme kararı geldi şeyle ilgili. Türkiye'nin sadece Avrupa'dan gelenleri mülteci saymasıyla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne İran'dan Türkiye'ye sığınmak isteyen bir kişi dava açıyor. Belki siz biliyorsunuzdur uygulamadan. Biz okuldaki şeyden hatırlıyorum. MÖHUK dersi bilgilerimizden. Bu dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında da şöyle bir şey geçiyordu diye hatırlıyorum. Türkiye'nin ülkesi içerisinde böyle bir çekince koymaya hakkı vardır. Çünkü ülkeler kendi toprakları içerisinde işte münhasır kendi yetkilerine sahip olduklarından dolayı böyle bir çekince koyabilir. Yani İran'dan Türkiye'ye bir şekilde girmiş olan kişiye mülteci değil, şartlı mülteci. Yani sen üçüncü ülkeye gidene kadar benim ülkemde güvende kalabilirsin statüsü vermesi ülkenin de kendi toprakları üzerindeki bir hakkıdır diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim böyle şeyimizi kabul etmiş diye hatırlıyorum.
Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Yani bu konuda devletlerin takdir marjı dediğimiz bir şey var, karar verme yetkisi var. Yani uluslararası hukuktaki işte genel ilkeler, prensipler asgari düzey diyelim anlaşılabilmesi açısından. Bunlar sağlandı takdirde, bunların ne şekilde sağlandığı takdir marjı içerisinde devletlerin egemenlikleri kapsamında gerçekleşmekte. Bunlar tanınmakta yani haliyle.
Anladım. Peki şimdi bu mülteci hukukuyla alakalı teorik bilgilerimizden daha fazla eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz bir isterseniz notlarınıza bakın, yoksa ben doğru bilinen yanlışları sormak istiyorum size.
Oraya daha geçmeyelim o zaman.
Tamam.
Birazcık şu şekilde şey yapalım. Azıcık istatistik bilgi vereyim. Şu anda mesela geçici koruma kapsamında 3.707.564 Suriyeli bulunmakta ve 2014-2021 yılları arasında 17.709 Suriyeli 3. ülkeye yerleştirilmiş durumda ve ülkeden toplamda 30.177 Suriyeli çıkış yapmış diye Göç İdaresi'nin sitesi bu konuda çok şeffaf, yani çok güncel bilgiler var istatistik açıdan. Bir de güncel bir konuya daha değinmek istiyorum isterseniz eğer. Afganlar meselesinden bahsedecek olursak eğer.
Evet, yani merak ettiğimiz bir konu bu. Çünkü bir sürü Afgan girişi olduğunu fark ettik ülkeye. Peki bunlar hangi statüye girecek? Dediğiniz üzere Suriyeliler hakkında geçici koruma statüsü verilmiş, bir karar alınmış. Afganlarla alakalı durum nedir? Bu konuda hukuki bir şey var mı?
Evet, yani şu anda hukuki olasılıklardan bahsedebiliriz ancak herhangi bir karar verilmiş değil. Bu bağlamda tamamen kişisel yorumum olduğunun altını çizmek isterim. Kitlesel bir alım söz konusu olacaksa şayet bu geçici korumayla söz konusu olabilir. Ancak bu konuda herhangi bir Cumhurbaşkanı kararnamesi kararı bulunmamakta. Gündemde olup olmadığı hususunda da bir bilgim yok. Ama mevcut durumda Afganların uluslararası koruma başvurularının değerlendirildiği, bunların şartlı mülteci ya da ikinci koruma statüsünde değerlendirildiği, neden mülteci diye, çünkü Avrupa ülkelerinden gelmiyorlar. Ve en son kontrol ettiğimde 2 Eylül tarihiyle Ocak ayından bu yana Türkiye toplamda 94.915 düzensiz göç almış ve düzensiz göç dediğimizde işte başvuruda henüz bulunmamış, bildirim yapmamış olanlar henüz Türkiye'ye bir şekilde gelmiş veya sınır kapılarına gelmiş ancak uluslararası koruma statüsü tanınmamış olanlar. Bunların 40.098'i Afgan. Yani bahsedildiği gibi şu anda 300 bin Afgan alınacak vesaire gibi bir durum araştırmalarıma göre söz konusu değil. Bu konuda da böyle minik bir bilgilendirme yapmak istedim.
Bir sürü giriş oldu. Belki bu sayılar kalabalık bir giriş olduğu için çok da tespitler nasıl oldu, yapıldı, doğru yapılabildi mi bilemiyoruz. Çünkü kalabalık da bir grup oldu. Ama hukuk yaşayan bir şey olduğu için bunun da tanımı zamanla belki olacak. Belki bir şekilde yasadaki tanımlardan birilerinin içine koyulacaklar ya da belki farklı bir statüye tabi olacaklar. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Bu arada yorumlarda birisi bilimle ne alakası var demiş sığınmacıların. Ama aslında sığınmacılarla alakalı bu hukuki durumu, yani hukukun da bir bilim olduğu konusunu, yani sadece bilim pozitif bilim demek değildir. Onu söylemek istiyorum beyefendiye ya da hanımefendiye, kimse ya da kimse işte yorum yapan kişiye pozitif bilim olmasına gerek yok. Bu da bir sosyal bilim ve hayatımızı bu kadar etkileyen bir şeyin önce statülerini öğrenip sonra bunun üzerine sosyolojik, belki psikolojik bir sürü araştırma yapılacak ve sonrasında da neler olacak göreceğiz. Yani sığınmacılarla bilimin böyle bir alakası olduğunu düşünüyoruz ve etrafımızda çok fazla olan bir şeyin de teorik bilgisini, kitabi kısmını da öğrenmek istedik. Takip ederseniz belki güzel şeyler öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ciddi sorunlar yaşıyoruz. Büyük şehirlerde bazı sıkıntılar görüyoruz yani. Şimdi doğru bilinen yanlışlar kısmını da soracağız Begüm Hanım'a. Bakalım neler varmış Suriyeliler hakkında. Onlara da geçeceğiz. Bir de Burak, kurucularımızdan Burak da şöyle yorum yapmış. Bilim insanları sığınmacı olarak Türkiye'ye gelmişti, hatırlatırım diye. Einstein'ın Amerika'ya bir mülteci olarak gittiği gerçeği ya da işte buna benzer şeyler de var. Hani farklı şeyler dönüyor maalesef. Teşekkür ediyorum o diğer yorumlar için. O halde devam edelim bakalım. Teşekkür ederim. Nedir şimdi bu? Doğru bilinen yanlışlara geçelim mi, yoksa daha teorik var mı? O zaman geçelim. Doğru bilinen yanlışlar nedir? Yabancılar hukukunda ve özellikle Suriyeliler hakkında. Mesela şöyle bir söylenti var. Suriyeliler devletten maaş alıyor.
Evet, böyle bir söylenti var. Ancak Suriyelilerin devletten maaş alması söz konusu değil. Şöyle bir şey var. Sosyal uyum yardımı dediğimiz bir yardım var. Bu Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte tamamen ve şu anda 155 lira. Türkiye'de geçici koruma veya uluslararası koruma altında olan ve belli kriterleri sağlayan kişilere Avrupa Birliği tarafından 155 TL tutarında destek verilmektedir. Ve bu para sadece Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin hepsine değil, sadece belli kriterlere sahip kişilere verilmekte. Ve bu paranın ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasını Kızılay sağlamakta. Şöyle söyleyeyim size, bu şartlar nelerdir diye sorulacak olursa, tek başına olan, kimsesi olmayan 18-59 yaş arası kadınlar, tek başına olan, kimsesi olmayan 60 yaş ve üzeri yaşlılar, 18 yaşın altında en az bir çocuğu olan yalnız anne veya yalnız babalar, engel düzeyi %40 ya da üzerinde veya daha fazla engelli bireyi olan ailelerin faydalanması söz konusu, 4'ten fazla çocuğu olan aileler de faydalanabiliyor. Bu yardım neden yoksul Türk ailelerine verilmiyor gibi sorular oluyor. Ama zaten mülteciler veya uluslararası korumaya muhtaç olan kişiler olmasaydı zaten Avrupa Birliği böyle bir şeye, projeye finansör olmayacaktı. Dolayısıyla Türk vatandaşları için gerçekleştirilen bir proje değil zaten diyebiliriz.
Yani bu maddi şeyin kaynağı da Türkiye devleti değil, bizim vergilerimiz değil, yani öyle diyebilir miyiz? Avrupa Birliği bize bu konuda şey, yani aracılık etmemiz için veriyor ve bunu da zayıf olan kişilerin özellikle seçilmesi sağlanıyor, evet, diyorsunuz ve aylık 155 lira kadar,
evet,
bir
155 lira oldukça da düşük artık.
Hayatta kalmayı nasıl sağlayacaklarını bilemiyoruz. Peki tamam, aylık 155 lira alanları var ve buna muhtaç olacak durumda olanları da var, ama Suriyeliler istedikleri yerde çalışıyor gibi. Çalışabiliyorlar mı?
Hayır, tabii ki de istedikleri yerde çalışamıyorlar. Öncelikli olarak çalışma izni almaları gerekiyor. Bu da uluslararası koruma başvurusu, yani daha doğrusu geçici koruma başvurusundan 6 ay sonra gerçekleşebiliyor. Ancak bu 6 aylık süreçten sonra işletmeci, yani işveren tarafından bir başvuru yapılması gerekiyor. En az işte %10'u kadar, yani çalışanların %10'u kadar alınabiliyor. Eğer 10 çalışandan az varsa şeyde, işletmenin kendi bünyesinde, o zaman sadece bir Suriyeli veya Suriyeli diyorum şu anda, çünkü ülkemizde başka geçici koruma statüsünde olan bir yabancı yok. Yani bu doğrultuda bir tane
Suriyeli diye isimlendiriyoruz, ama belki evet, sonradan statüleri belli olunca Afganlar da katılacak. Ya da peki, evet, bir şey, şimdi Suriyeliler diye özelleştirdik ama kafama şu takıldı. Diğer koruma statülerindeki kişilerin hakları biraz daha farklı mı ülke içinde? Onlar aynı mı? Nasıl oluyor? Daha çok.
Bir daha tekrarlayabilir misiniz? Dondu sanırım. Duyamadım.
Tabii ki. Özür dilerim. Donduğunu fark edemedim. Diğer koruma statüleri, mesela mülteci olan, yani Avrupa'dan gelen Einstein diyelim mesela Türkiye'deki, ya da şartlı mülteci olan kişiler, ya da sığınmacı veya diğer geçici koruma. Yani bireysel olan kişiler de bu tarz şeylerden faydalanıyorlar mı? Çünkü anladığım kadarıyla bu maaş konusu dediğinizi mesela Avrupa Birliği finanse ettiği için ve sadece Suriyelilere özel verilen bir şey gibi gözüküyor. Geçici koruma statüsüne özel bir şey mi?
Maaş dediğiniz şey 155 liralık sosyal
devlet. Evet, maaş değil. Özür dilerim. Yani demek istediğim, bu verdiğimiz örneklerdekiler hangi statüleri kapsıyor? Sadece Suriyeliler diyoruz. Diğerlerini de kapsıyor mu?
Yani bir yabancının Türkiye'de çalışma izni almadan çalışması zaten söz konusu değil. Çalışma izninin de çok farklı şeyleri var, tipleri var, o şekilde söyleyeyim. Geldikten işte ikamet, 6 ay ikamet şartı gerçekleştikten sonra, eğer yanlış hatırlamıyorsam, çalışma izni başvurusunda bulunabiliyor ve bizzat başvuru yapmaları da söz konusu olmuyor. Bunlar devlet üzerinden, kayıtlı iş yeri tarafından bu başvurular yapılıyor kişi adına ve belli başlı kısıtlamalar da oluyor iş tipine göre. Yani öğretmenlik yapma konusunda veya işte doktorluk vesaire gibi mesleklerde. Bunların şu anda ayrıntısını ezbere bilmiyorum açıkçası. Yani önümüze geldi.
Kaynağına bakmamız lazım.
Evet. O doğrultuda
ezberden konuşmanıza gerek yok tabii ki.
Ezberden konuşmak istemem ama yani doğrudan kendilerinin başvurması söz konusu olmuyor. Bunun sanki bir tek istisnası vardı aklımda şu anda canlanan. Tarım alanında mevsimlik işçi olarak çalışacaklarsa bu 6 aylık şart yoktu diye hatırlıyorum ama yine yanlış olmasın.
Tamam, o zaman şimdi Suriyelilerin istedikleri yerde çalışmaları gibi bir durum yok. Çünkü aslında işverenlerin belli şeylere tabi olmaları, onları çalıştırabilmeleri için belli sayıda çalışanları olması gerekiyor. Ve onun minimum, maksimumu belli oluyor yabancı çalıştırabilme sınırları. Yani futboldaki yabancı sınırı gibi diyebiliriz ki futboldakini de çok bilmiyorum ama. Şimdi yorumlarda şeyi gördüm bu konuda. Almanya'daki otellerde asgari ücretin yarısına çalışanları gördüm diye. Türkiye'de asgari ücretin altında çalışan çok fazla yabancı vardır büyük ihtimalle ama kayıt dışı şekilde Türkler de bu şekilde çalışıyor. Benim tanıdığım çalışanlar da var çeşitli mesleklerden hem de. Maalesef kayıt dışı olanların kontrolü çok zor. Kayıt dışı olmayanlarla ilgili yasaların gösterdiği şeyi gösteriyoruz. Kayıt dışı olarak bir yabancıyı çalıştırdığı tespit edilen ya da bir Türk vatandaşını kayıt dışı olarak yine asgari ücretin altında çalıştırdığı tespit edilen kişiler çeşitli yasal yaptırımlara tabi oluyorlar. Cezaları var bunların, hani şeyleri var. Bu yüzden Almanya'da ne yapılır bilmiyorum ama UTC arkadaşım, avukat hanımın statüye dahil olmadığını sanıyorum. Bu arada avukat hanım da Türkiye'de, Ankara'da avukatlık yapıyor. Maalesef kayıt dışı çalışanların sadece kayıt altına alınmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde haksızlığa maruz kalmamaları için. Mesela
ihbar edilmeli SGK'ya, sosyal güvenlik kurumuna, şirketler. Bunun hem idari para cezaları çok yüksek hem de yani kontrol mekanizmasını vatandaşlar olarak biz de sağlayabiliriz. Buna birazcık sistem kendi kendine besliyor. Maalesef ihtiyaç sahipleri çalışmak zorunda kalıyor içinde bulundukları zor durumlar için ama aslında yani anladınız demek.
Maalesef ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç sahipliğini sömüren bir sistem söz konusu. Bu yüzden de bu konuda kayıtsız çalışanlarla alakalı bir şey konuşamıyoruz. Peki esnaflar, Suriyeli esnaflar dükkanları var, böyle tabelalar asmışlar. Vergi veriyorlar mı? Vermiyor gibi duruyorlar.
Tabii ki de vergi veriyorlar. Yani bir işletme açılıyorsa zaten
çok fazla vergi.
İşletmenin yani bir şöyle söyleyeyim size, iş yeri ve çalışma ruhsatı oluyor her halükarda ve bir şirket kuruluyorsa bu şirketin Türkiye'deki tüzel kişiliği Türkiye'de oluyor ve herhangi bir Türk şirketten de farkı olmuyor haliyle. Dolayısıyla vergi vermemeleri asla söz konusu değil. Yine yani vergi kaçakçılığı hariç diyebiliriz uygulamada. Ancak bu Türk vatandaşları için de söz konusu olabiliyor maalesef.
Maalesef söz konusu olabiliyor ama bir tabela astığınızda belediye tabelanın vergisini almak için kapınıza geliyor. Bunu
tabii
söylemek
ki.
İstiyorum.
Aynen öyle ve yabancı bir tabela olduğu zaman, yabancı şey içerikli olduğu zaman bunun ayrıca bir ücretlendirmesi oluyor gibi gibi kıstaslar var. Veya ne bileyim Türkçe haricinde yabancı dille bir tabelada bir şey yazacaksa bunun %25 daha küçük olması gerekiyor gibi böyle farklı konular ama.
Çeşitli kurallar ve yaptırımlar orada da var. Bunların evet. da ayrı vergileri var diyorsunuz.
Evet.
Vergiyle ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için de vergi hukuku yayınımızı izleyebilirsiniz.
Büşra Hanım gitti sanırım. Düştü. Devam edecek olursak o zaman.
Hani ben düştüm. Çok özür dilerim.
Sorun değil. Ben bir sonraki soruya geçecektim.
Buyurun geçin siz. Evet ben düştüm birden yayından. Vergi hukuku yayınımızın reklamını yapıyordum. Rütük büroya da el atmış olabilir. Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız girebiliyorlar mı?
Hayır, giremiyorlar.
Nasıl giremiyor?
Yani birincisi yabancı öğrenci sınavı dediğimiz YÖS var. Bu YÖS, YÖS'e yine girmek durumundalar. Ve özel üniversiteye girmek istiyorlarsa da yine özel üniversitelerinde kendi belirledikleri şartlar yine mevcut. Ve her üniversitenin zaten YÖK tarafından belirlenmiş bir yabancı öğrenci kontenjanı var. Ve bizim için birinci öğretimler ücretsizken, ikinci öğretimler ücretliyken nispeten yabancı öğrenciler için tamamı ücretli oluyor bu doğrultuda. Dolayısıyla yani Suriyeliler herhangi bir yabancı öğrenci gibi değerlendiriliyor demekte bir sakınca görmüyorum.
Her okulunda yabancı öğrenci kontenjanı farklı oluyor. Şimdi ben bu konuda soru gelebilir, o aklıma geldi. Sanırım yakın zamanda sizin yüksek lisans 9 Eylül öyle bir yabancı öğrenci kontenjanını arttırmaya mı gitti? Öyle bir şey oldu. İzmir'deki bir üniversite. Ama demek ki sınavdan puan alanlarla alakalı bir şey bu.
Evet olabilir. İnanın çok fazla bilgim yok o yüzden.
Anladım. Tabii. Şimdi peki böyle bir de hastanede gidiyoruz. Annem de geçenlerde bahsetti. Sıra beklerken yabancı isimli birisi benden sonra geldi, önüme geçti dedi. Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor diye bir dedikodu var.
Suriyeliler tabii ki de hastanede sıra bekliyorlar. Sadece hastanelerde öncelikli olan gruplar var. Bunlar acil statüde bulunanlar haricinde işte 65 yaş üstü hastalar, 7 yaşından küçük çocuklar, acil vakalar, hamileler, engelli bireyler, hizmetteki askeri personel ve şehit yakınları, gazi yakınları ve gaziler. Bunlar öncelikli gruplar. Bunlar haricinde Suriyeliler de sıra bekliyorlar. Herhangi bir öncelik tanımlanmış değil. Bir önceki soruyu istinaden aklıma bir şey geldi. Bu istedikleri üniversitede okumalarına ilişkin. Şey de deniyor. Tamamen ücretsiz okunuyor. Hepsine burs veriliyor vesaire gibi şeyler de söyleniyor. Ama o konuda da şunu söyleyebilirim. Birazcık bir araştırma yaptım öncesinde. Nasıl Amerika'da Fulbright gibi burs yani doğrudan devlet tarafından verilen burslar varsa bizde de Türkiye bursu diye bir şey varmış yabancılara verilen. Ben bunu yeni öğrendim bu yayın için hazırlanırken ve Türkiye bursu sadece Suriyelilere sağlanan bir burs da değil, bir sürü yabancıya sağlanan bir burs. Sıkı şartları da var. Bunların sağlanabilmesi için bir eleme süreci var. Ve Suriyeliler bayağı azınlıkta kalıyor aslında bu bursa kazananlar arasında.
Enteresan. Fulbright'ı duyuyoruz. Twinning diye bir burs var. Başvurduğu arkadaşlarımın, Fulbright'lı arkadaşlarım da var bu arada. Ama Türkiye bursuna başvuranlarla arkadaşlık edinmediğimiz için belki de haberimiz yok. Peki, Suriyelilerin elektrik su faturaları ödüyorlar mı? Nasıl oluyor bu?
Ya bu konuda bir sosyal medyada şey oldu, bayağı bir sansasyon oldu, ödemiyorlarmış vesaire diye. Bunun kaynağı da işte bir geçici koruma kapsamında olup olmadığını bile bilmiyorum ama bir Suriye vatandaşının su faturasının fotoğrafını çekmişler. İşte bedel tahsil edilmemektedir yazıyor. Ama asıl kısmı karalayarak paylaşmışlar. Biraz manipülatif bir paylaşım olmuş. 3 metreküpün altındaki kullanımlar zaten ücretlendirilmiyormuş su faturalarında. Dolayısıyla su, elektrik ve doğalgaz faturası ödüyorlar.
Aslında demek ki şunu diyebilir miyiz? Sosyal medyada, orada burada, bu konuda, her konuda çok fazla şey görüyoruz. Bu gördüklerimize bir gaza gelip heyecanlanıp inanmadan önce bir araştırma yapmak, küçük bir okuma yapmak gerekli. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizi gaza getirecek, çeşitli gruplara sinirlendirecek şeyler yapılabiliyor. Kötü niyetli oluyor bazen insanlar, bazen
Yani
olmayabiliyor.
abonelik süreçleri bizden farklı değil. Doğrudan abonelikle diğer
Klasik su aboneliği
şirketlere.
yani. Peki, bir de şöyle bir mevzu var. Bildiğim kadarıyla zaten yabancılara yabancı kimlik numarasıyla kimlik veriliyor. 99'da başlayan yabancı kimlik numaraları oluyor. Bunların 5 yıl sonra Türk vatandaşı olduğu söyleniyor. Çünkü başka ülkelere giden arkadaşlarım biliyorum 5 yıl sonra o ülkenin vatandaşlığına geçebiliyorlar. Bazı ülkelerin böyle kanunları var. Bizde de sanırım böyle yabancılarla ilgili bir şey var. Suriyeliler olacak mı 5 yıl sonra vatandaş?
Suriyeliler 5 yıl sonra vatandaş olmayacaklar.
Neden?
şu yüzden. Şimdi vatandaşlık hukukuna çok fazla girmek istemiyorum ama 5 yıl sonra vatandaşlık genel yolla vatandaşlık kazanma biçimi ve bunu da işte kısa süreli ikamet alınıyor. Ondan sonra kısa süreli ikamet uzun süreli ikamete çevriliyor ve toplamda ikamet iznine, oturma iznine tabi 5 sene geçiyor ve bunun üzerine kişiye başvuru hakkı doğuyor ve bu 5 yıl sonra herkesin olacağı anlamına da gelmiyor. Yani devletin egemenlik kapsamında olduğu için vatandaşlık başvurusunu kabul etmek veya reddetmek 5 yıl sonra kişilere başvuru hakkı tanınıyor. Ama Suriyeliler için bu söz konusu değil. Neden? Çünkü kanun lafzı açık. Geçici koruma. Kalıcı ikamet şartını ararken biz vatandaşlık başvurusunda uzun ikametten kastım o. Geçici korumada adı üstünde geçicilik söz konusu. Yani krizi atlatana kadar sizi burada tutuyoruz. Siz burada ikamet amaçlı
Kalmıyorsunuz.
kalmıyorsunuz diyor aslında kanun. Evet, yani her ne kadar şu anda işte çok uzun süre geçse de artık karşılıklı olarak etkileşim halinde uyum sürecine giriyorsak da geçiciliklere esas statüsel bağlamda
O zaman kitleler halinde 5 yıl sonra Suriyelilerin Türk vatandaşlığını, hatta 5 yıl geçti mi, geçişini görmeyeceğiz.
evet. Yani
Kim?
şöyle geçici koruma statüsü bir şey gördüm fakat vatandaşlık verilenler var çokça. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı dendi. Evet var.
Evet.
Bunlar nasıl oluyor? 28
Cumhurbaşkanlığı. Siz
Evet.
daha iyi bilirsiniz.
Yok yok estağfurullah. 28 Nisan 2011 tarihi sonrasında gelenler geçici koruma kapsamına alındı. Ancak bundan öncesinde Türkiye'ye gelen Suriyeliler de vardı. İstisnai bağlamda vatandaşlık kazanılması söz konusu olabiliyor. İşte nitelikli iş gücü vesaire bağlamı söz konusu olduğunda veya yatırım yoluyla vatandaşlık söz konusu olabiliyor. Yani evet vatandaşlığa hak kazanan Suriyeliler var ama bunlar geçici koruma statüsü kapsamında değerlendirilenler değil. Yani yine Türk vatandaşı ile evlilik söz konusu olabilir böyle bir durumda. vatandaşlık şartları ayrıca değerlendirilir gibi gibi şeyler.
Bununla alakalı Türk Vatandaşlığı Kanunu diye bir kanunumuz var. Bu kanun yabancıların nasıl Türk vatandaşlığına geçebileceğini anlatan detaylıca maddeleri içeriyor. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'nın kastettiği geçici koruma statüsündeki kişiler değil. Yani Türkiye'deki yabancı herhangi birisi 5 yıl yasal olarak ikamet ettiğinde zaten vatandaşlık kazanıyor. Ya da işte Türk vatandaşlığı evlenme halinde. Yorumlarda mesela şeyi gördüm, çocukları nasıl oluyor diye sormuşlar. Türkiye'de doğum yeri yoluyla vatandaşlık kazanılmıyor. Amerika'nın belli yerlerinde böyle bir şey olduğu için insanlar gidip Amerika'da doğum yapıyor ya. Belki çoğunuz magazin haberlerinden biliyorsunuzdur. Ancak Türkiye böyle bir ülke değil. Yani Türkiye'ye uçakla herhangi bir yabancı gelip...
İstisnai olarak toprak esasına bağlı olarak çocuğun vatandaşlık alma durumu vatansız olması halinde herhangi bir mensubiyeti...
Ama geçici koruma içerisindeyse kendi annesinin ya da babasının herhangi birisinin bir millete sahip olması yeterli oluyor sanırım, değil mi?
Evet, evet. Yani eğer ki 5 yıl sonra hepsi geçici koruma alsaydı şu anda 3.707.000 küsur Suriyeli bulunduğu dikkate alınırsa 3 milyon küsur Suriye vatandaşı olması gerekirdi. Ama yok. Yani Türk vatandaşı olan Suriyelilerin sayısı yanlış biliyor olabilirim. Yani güncel olmayabilir daha doğrusu. Bildiğim kadarıyla 110 bin civarında.
Yine de az bir rakam değilmiş aslında ama sonuçta giriş yapan 3 milyon diye düşünürsek. Peki bu şimdi Suriyelilerin seçimde oy kullanacağına dair bir şey var. Tabii kendilerine ait bir kimlikleri olduğu için de. Türk vatandaşı olmayan birisi nasıl oy kullanacak? Kullanabiliyor mu şimdi Suriyeliler?
Hayır, oy kullanabilmenin bir şartı var. O da Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve Türk vatandaşı olmak. Ve Türk vatandaşı olan Suriye asıllı kişiler Türk vatandaşlığına kabul edildikten sonraki bir yıl içerisinde gerçekleştirilen seçimlere de katılamazlar. Sorduğunuz şey de kimlik numaralarının verilmesi. Evet, 99'la başlayan kimlik numaraları veriliyor Suriyelilere. Yabancılara veriliyor aslına bakarsanız. Yabancı kimlik numarası diye geçiyor. Yani Türkiye'de Finlandiya'dan çalışmaya gelmiş olan, çalışma izni olan bir şahsa da 99'la başlayan bir yabancı kimlik numarası veriliyor. Veya bir futbolcu Türkiye'ye gelip... Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hangi takımda oynuyorsa oynarken ona da bir 99'la başlayan çalışma numarası veriliyor. Yani yabancı kimlik numarası veriliyor. Yabancı kimlik numarasının verilmiş olması sadece devlet bazında takibin, idari kayıtların sağlanabilmesi. Bunun haricinde oy kullanılmaya esas teşkil etmiyor.
Vatandaşlık gerektiren bir şey sonuçta. Şöyle bir şey duydum. Suriyelilere özel devlet hastanesi mi? Devlet hastanesine gitmesi zaten yeterince zor. Büyük şehirlerde. Suriyelilere özel devlet hastanesi mi var?
Suriyelilere özel devlet hastanesi şeklinde bir şeyden bahsetmek çok mümkün değil. Ama bir sıhhat projesi dediğimiz bir proje var. Sıhhat projesi nedir? Hemen söyleyeceğim size bir şey.
Bu yine kesin Avrupa Birliği'nin falan bir projesi mi? Evet, onların yaptığı bir şey gibi duruyor.
Avrupa Birliği tarafından göçmen sağlığı merkezleri Suriyelilerin devlet hastanelerinde oluşturduğu yoğunluğu azaltmak amacıyla 2016 yılından itibaren kurulmaya başlandı. Ve bu merkezlerin tüm giderleri Avrupa Birliği'nin finanse ettiği sıhhat projesi kapsamında karşılanıyor. Yani Suriyelilere özel devlet hastanesi gibi bir şey söz konusu değil. Göçmen sağlık merkezleri bulunuyor devlet hastanelerinin bünyesinde. Ve zaten cihazların üstünde işte sağlık giderleri, çalışan personelin maaşı, cihazlar hepsi Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor. Ve şey yazıyormuş, hibe karşılığı alınan cihazların üstünde de Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir diye de yazıyormuş. Şöyle şu şekilde.
Çok net gözükmese de olsun, anladık biz. Merak edenler sıhhat projesi diye aratıp belki bakabilirler. Bulabilirler belki şeylerini. Son iki sorum kaldı size soracak. Zaten zamanımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada yorumlardan gelen soruları da anlık olarak sormuş oldum. Gerçi birisi de şey demişti. Çocuk başına Suriyeliler para alıyorlar mı? Bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Kişi başına evet. Alıyorlar.
Kızılay Kart şartından bahsettik. Dört çocuklu ailelerin Kızılay Kart yani 155 TL yardımından faydalanabileceklerini. Ama bunun haricinde yani bu tarz çok fazla manipülatif ifade dönüyor sosyal medyada. Mesela evliliğe de teşvik verilecek gibi bir şey
evet.
Vardı. Ama bu dolandırıcılıktan ibaretti ve çok fazla Suriyeli bu konuda mağdur oldu mesela. Yani böyle bir teşvik de söz konusu değil. Yapılan maddi yardım bildiğim kadarıyla'nın altını çizeyim. Belediyelerin, sosyal yardım projelerinin vesaire şeylere saklı kalmak kaydıyla diyeyim. Kızılay
tarafından yapılmak.
Evet, Kızılay Kartı sosyal yardım projesi.
Anladım. Bu konuda bildiğim kadarıyla falan diyorsunuz ama sizin de pek çok sivil toplum kuruluşunda bu alanda çalıştığınızı biliyoruz. Birazcık alçak gönüllü bir yorum oluyor. Şey yapmayın öyle. Peki son sorularımdan birisi, TOKİ evleri Suriyelilere ücretsiz verilecek mi? Bir sürü TOKİ ev yapıyor. Belki de veriliyordur.
TOKİ'nin direkt şartı var. Türk vatandaşlarına verilecektir diye. Türk vatandaşları haricinde kimsenin TOKİ evi edinmesi mümkün değil. Direkt payın cevabını verebilirim yani.
Yani buna. Aslında şimdi TOKİ dediğimiz toplu konut idaresi değil mi? Bir kısaltılması bunun. TOKİ kurulurken toplu konut idaresi belli bir kanunla mı kuruldu değil mi? Öyle bir şey galiba. Yani kendisince bir şekilde yasalarla bir şekilde kurulmuş bir idaremiz, bizim devletimizin içerisindeki bir şey. Ve TOKİ'nin kuruluşunda sadece Türk vatandaşları alabilir diye bir ibare olduğunu söylüyorsunuz. Enteresan.
Evet.
Gerçi yani, yabancılar
Mülteci Derneği'nin bu konudaki yayınında şöyle bir kıyas vermiş. Ahıska Türklerine bile bedeli karşılığında konut satışı gerçekleştirilmiş. İşte yine vatandaşlık kanunu bağlamında işte Türk soylu
Türk soylu yabancı evet, diye geçiyorlardı galiba. Onlara yani, bile.
Evet. Yani direkt cevabı hayır o yüzden bu sorunun.
Anladım.
Türkiye Suriyelilere ücretsiz verilmeyecek.
Atanmayı bekleyen bir sürü öğretmen varken Suriyeli öğretmenlerin okullara atandığına yönelik bir şeyler duyduk. Bu da canımızı sıktı.
Evet. Bu tarz yanlış şeyler canımızı sıkıyor tabii ki de. Şimdi 2011'den bu yana 3.700.000 tane Suriyeli Türkiye'de. Ve her ne kadar geçici koruma olsa da 10 yıl geçti ve bu 10 yıllık süreç içerisinde Büşra Hanım gelene kadar ben anlatmaya devam edeceğim.
Buradayım.
10 yıllık süreç içerisinde bir sosyal uyumun gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü kayıp nesil dediğimiz bir nesil çıkacak diğer türlü ortaya. Ve dolayısıyla yine bir proje kapsamında Suriyeli öğretmenler atandı mı? Hayır, memur olarak atanmadılar. Ancak Suriyelilerin ağırlıklı bulundukları okullara Suriye'de eskiden öğretmen olan kişiler öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki iletişimi sağlayabilmek için zaten formasyon sahibi olan bu kişiler tercüman olarak hizmet vermekte. Ama bunun da yine maaşları, memuriyet vesaire bağlamında söz konusu değil.
Anladım. Güzel bir cevap oldu. Bir arkadaşımız şey demiş, Suriyelilerin cebine benim vergimden ne kadar giriyor? Bence önemli olan bu. Bunu da başta konuştuk aslında. Bizim vergilerimizden girmediği, Avrupa Birliği'nin vergilerinden girdiğine dair bir şey söyledi Begüm Hanım. Bilmiyorum tabii ki kalem kalem bunların nedir harcaması biliyor musunuz ama...
Yani kalem kalem bilmiyorum tabii ki de, biliyorum desem cevap olmaz. Ama şunu da belirtmek gerekir, yani Türkiye'nin de devlet olarak benimsemiş olduğu bir politika var. Uluslararası yükümlülükler var. Temel insan haklarının korunması, insan onuruna yakışır, her insanın doğumla elde ettiği hakları elde etmesi söz konusu. Dolayısıyla bir takım harcamalar belki yapılıyor olabilir ama ben bu harcamaların ne şekilde yapıldığını bilmiyorum. Yani o konuda maliye ve hazine
bakanlığına sormamız lazım. Ama ben zaten doğru söylüyorsunuz. Bir de zaten Sayıştay raporlarına bakılabilir. Bunlar açık yayınlanıyor mesela. Ya da işte Avrupa Birliği'nin belli fonları karşıladığı çok açık. Bunun dışında bizim hazinemize de belki katkıları vardır. Bununla alakalı ayrıca belki yayın yaparız detaylıca ama bunlar çok rakamsal şeyler. Bir de üstüne üstlük belediyeler çapında belki şeyler var. Yardımlar oluyor olabilir. Bu da işte çeşitli belediyeden belediyeye değişiyor. Bazısı da diyor ki ben daha çok vergi alacağım falan gibi şeyler de çıkıyor. Dolayısıyla maalesef bu konuda şeylerimiz yok. Çok belirli bir şu kadar cebinizden çıkan giriyordur diyemeyiz. Ona göre değişiklik oluyor. Ama sonuçta bir insanın insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması buradaki esas amaç. Dolayısıyla bazı gruplardaki insanların da ülkemizde düşük seviyede, sosyoekonomik seviyede yaşaması aslında topluca bu toplumun içerisindeki suç oranını arttıran, sıkıntılı şeylere sebep olan bir şey. Hep birlikte ne yaşayacaksak yaşıyoruz. O yüzden de bir şekilde bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Valla benim sorularım bitti. Tabii ki bakıyorum net konuşmayalım, görmediğiniz şeyler de var gibi sorular da var. Ha, kaçak elektrikten bahsediyorlar. Evet, onu başka yerlerde de yaptıklarını biliyorum.
Bize Sayıştay raporu hakkında bilgilendirmiş. Ben 2019'da yayınlandı diye.
Ben takip etmiyorum. Teşekkür ediyoruz Serhat Bey. Onun dışında benim soracağım başka soru kalmadı. Genel manada güzel bilgilendik. Teşekkür ediyorum. Sizin güzel eklemek istediğiniz şeyler var mı?
Sanırım yok, hayır. Çok teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğiniz için. Çok keyifliydi. Umarım faydalı olmuştur.
Çok faydalı oldu.
Sizlerle çok memnun oldum. Gelecek Bilim'de ekiplerine teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Bu yayınımızda anlattığımız şeylere kaynaklık teşkil eden, bunu paylaşsak mı, doğru bilinen yanlışları?
Evet, lütfen.
Onunla alakalı bir broşürümüz de varmış. Onu bakayım, yorumlardan atayım sizlere. Kopyaladım. Onun dışında yapıştıralım şuraya. Tıklayıp bakmak isteyenler bakabilir bu linkten, o derneğin sayfasına. Bunun dışında ben çok teşekkür ediyorum. Bizi bu hassas konuda aydınlatmaya karar verip gelip bize bu konunun yasal çerçevesini, bilimsel bakış açısını anlattığınız için, konuğumuz olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sizi aşağıya alalım. Kapatışı yapayım ben de. Evet arkadaşlar, yeni bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Belki bir süre sonra arada vereceğiz. Bayağı bir bölümümüz oldu çünkü 9 bölüm serimizi yapmış olduk. Bugün mülteci hukukunu dinledik hep beraber. Çok güzel Begüm Hanım bize doğru bilinen yanlışları anlattı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bilimle kalın ve bir şeyleri araştırmadan peşine düşmeyin. Böyle sosyal medyadaki pek çok caydırıcı olabilecek, bizi gaza getiriyor olma ihtimali olan şeylerin birazcık araştırmasını yaptıktan sonra inanmanızı tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Podcast dinle.